Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir haftada yine İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Sizlere önümüzdeki 25-30 dakika boyunca İslam Şehri'nden seslenmeye gayret edeceğiz. Bugün programımıza biraz da çevrenin aslında tahribatının, şehirlerimizin düzenlenmesinin, kentleşmesinin, aslında düzenlenirken yeni bir bozuma uğramasının ardındaki geçtiğimiz programlarda birçok psikolojik ve sosyolojik etkenlerden bahsetmiştik. Bir ileri aşaması olan enerjinin sağlanması ve enerji verimliliği konusunda kelam etmeye çalışacağız. Malumunuz olduğu üzere kıymetli dinleyicilerimiz, çevre dediğimiz şey, dünya üzerinde yaşamını sürdüren, yaşamını idame ettiren canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri dış ortam. Bunu birçok filozofun, hem batılı filozofun hem de İslam filozofunun eserlerinde veya söylemlerinde ortaya koyduğunu, insanın yaratılış itibariyle medeni bir varlık olduğunu ve tek başına yaşamını sürdüremeyeceğini, aciz olduğunu, tek başına bu sebeple yaşamını sürdüremeyeceğini, sadece bu acziyetin zayıflık olarak anlaşılmaması lazım. Zayıflık değil, söz gelimi insan güzele muhtaçtır, güzel olana muhtaçtır, lezzetli olana muhtaçtır. Dolayısıyla bu güzelliği elde edebilmesi için paydaşlara, ilişki kuracağı özellikle canlı ve cansız mahlukata, yaratılmışa ihtiyaç duyacağını, muhtaç olduğunu ifade edelim ki bu da aslında insanı işte aciz kılan, insanı tek başına yaşamaktan alıkoyan, tek başına yaşatmayan bir olgu olarak önümüzde duruyor. Elbette çevreyle alakalı biz sürekli cansız varlıklardan veya cansız görülen çeşitli varlıklardan bahsediyoruz. Su, toprak, işte tabiatın örtüsü, hava gibi. Halbuki çevre dediğimiz şey sadece bunlardan müteşekkil değildir. Bunun içerisinde insanlar, hayvanlar da var. Ama belki çevre dediğimiz zaman hayvanlar da akla gelen alemden bir tanesi, alemlerden bir tanesi, ancak çevrenin içerisinde insanların da olduğunu göz önünde bulundurmak, dolayısıyla ilişkileri de buna göre düzenlemek gerekiyor. Tek başımıza değiliz, çevre dediğimiz birçok farklı alemden oluşan bir unsur. Şimdi hal böyleyken, birçok defa zikrettiğimiz gibi, bahsettiğimiz bu çevrenin, bu birçok unsurla iç içe olduğumuz, beraberce yaşadığımız çevrenin tahrip edilmesi, bozulması nazarından, zaviyesinden konuya baktığımızda iki temel özelliğin altının çizilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunlardan bir tanesi şu, öncelikle diyebiliriz ki bu bizim çevre tahribatı dediğimiz, çevre bozulması dediğimiz konu, elbette enformasyon çağının da etkisiyle, yani medyanın bu kadar yaygınlaşması, bilgiye ulaşmanın bu kadar kolaylaşması neticesinde ilk olarak problemlerle alakalı görüntünün, görüngünün 1950'li yıllarda ortaya çıktığını, insanların bunu fark ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi 1950'li yıllarda çevre kirletilmeye başlamadı. Bu özellikle endüstri veya endüstrileşme veya sanayileşme döneminin bir neticesi olarak yeryüzünün kendisini işte bu kirlilikleri taşıma kapasitesinin çok çok üzerine çıkması, kirliliğin sonucunda 1850'li veya 1800'lü yılların başındaki tahribat 1950, yaklaşık 50 ila 100 sene sonra insanları etkilemeye başladı. Bununla birlikte 1960'lı yıllarda ilk çevreci hareketleri görüyoruz ve Bu kirliliğe, bu tahribata karşı ilk büyük protestolarında 1970'li yıllarda. Yani böyle bir gelişme süreci var. Ve problemin teknoloji, aşırı sanayileşme sorunu olduğu göz önünde bulundurulmuş. Çözüm olarak da teknolojinin kullanılmaması, azaltılması, sanayileşmenin azaltılması, yavaşlatılması gösterilmiş. Bu konuyu birazdan irdeleyelim, birkaç cümle sarf edelim inşallah. Ancak yıl 1980'li yıllara gelindiğinde olayın teknik ve sanayileşme ile alakalı, evet bunlar doğru, ancak eksik olduğu kanaati yaygınlaşmış. Bunların da yine çeşitli sosyal bilimler çalışmalarıyla ortaya konduğunu, yine bilimsel verilerle ortaya konduğunu da hatırlatalım. 80'li yıllarda çevre sorunları veya çevre tahribatı olarak adlandırılan ve yalnızca doğal çevreyi değil, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, başta insanın bizzat kendi hayatı olmak üzere tüm yaşamı tehdit ettiği ileri sürülen ekosistemdeki bazı sorunların daha derin boyutları üzerinde durulmaya başlandı. Bu işte bilimsel çalışmaların temelinde de bu vardı. Yeni bir ahlak felsefesi geliştirildi mesela. Yeni bir ahlak felsefesi geliştirmeye çalıştı filozoflar ve bu felsefeciler veya sosyal bilimcilerin ortaya koyduğu şey şuydu: çevre sorunlarının kaynağını, çevreye yönelik davranışlarımızı, evet sonuçta bu ortaya çıkan şey bizim davranışlarımızın sonucunda, yani kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzünden şeklindeki o ilahi mesaj, hakikaten de öyledir. Davranışlar neticesinde bu şeyler ortaya çıkıyor. Bu davranışlarımızı da yönlendiren, evet bir davranış var ama bu davranışı yönlendiren çeşitli sahipler var. Evrene, insana, insanın evrendeki yerine, yani insanın konumuna, yaşamın anlamına ilişkin temel inançlar bu davranışları yönlendiriyordu. Bu davranışlar da gördüğümüz gibi 1800'lü yıllarda başlamak suretiyle 1950'lerde de görünür hale gelmesi şeklinde çevrenin tahrip olmasına neden oldu. Buradan çıkartacağımız işte çevreyle alakalı iki önemli unsur var demiştik. Bunlardan birincisi şudur: çevre tahribatı, bu davranışın, çevreyi tahrip eden davranışın yapıldığı anda ortaya çıkmak mecburiyetinde değildir ve genelde de bu anda, bu zamanda ortaya çıkmaz. Birinci kural budur. İkinci kural olarak veya tez olarak diyelim, kural çok ciddi bir yaklaşım olacak. İkinci tez de şudur: çevre tahribatı söz gelimi Türkiye'nin bir ilinde meydana geliyor veya Avrupa'nın bir şehrinde meydana geliyor. Bu meydana geldiği şehirde ya da bölgede, hatta daha küçük ölçekte, mahallede insanları etkilemek veya canlı cansız tüm çevreyi etkilemek durumunda da değildir. Bunu küresel iklim değişikliği meselesinde ya da ozon tabakasının incelmesi, seyrelmesi meselesindeki çok kullanılan örneklerdir bunlar, ciddi olarak görebiliriz. Ozon tabakası ile alakalı şöyle bir durum vardır mesela. Ozon tabakasını incelten, seyrelten şeyler kloroflorokarbonlar. Kozmetikte kullanılan itici gazlardı. Şu anda işte kullanımı azaltıldı. Dolayısıyla ozon tabakasının tekrar kendisini, bu ozonun kendisini yenilemesi, konsantrasyonunun artması söz konusu. Delik denilen şeyin de doğru olmadığını söyleyelim. Bu bir seyrelmedir sadece. Oradaki konsantrasyonun, ozon konsantrasyonunun azalması. Bu açıdan baktığımızda ozon tabakasının delinmesi gereken, o halk tabiriyle delinmesi değil, seyrelmesi gereken yer, doğru ifade, seyrelmesi gereken yer bu kozmetik eşyalarının, kozmetik ürünlerinin yoğun olarak kullanıldığı bölgeler olmalıdır. Neresi? Amerika diyebiliriz, Avrupa diyebiliriz. Her nerede çok kullanılıyorsa burayı örnek olarak gösterebiliriz. Ancak bu seyrelmenin biz kutup bölgelerinde olduğunu ya da küresel iklim değişikliği denilen aslında bizim çok da itibar etmediğimiz bir husus var. Ancak çeşitli bilimsel veriler sunuluyor ve bu bilimsel verilerin de işte bu iklim değişikliğine sebep olan sahikler nerede meydana geliyor? Sanayileşmiş ülkelerde, birinci dünya ülkeleri diyelim. Sanayileşmelerini tamamlamış artık ülkelerin müthiş etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu tahribatın davranışsal boyutu her ne kadar bu sanayileşmiş ülkelerde olsa da sonuçlarının kuraklık olarak Afrika'da görüldüğüne şahit oluyoruz. Veya kutup bölgelerinde çeşitli etkilerinin olduğunu görüyoruz. İşte çevreyle alakalı ikinci tez de şudur. Davranışın veya fiilin, faaliyetin, tahribatın yapıldığı yeri etkilemek durumunda olmayabilir. Çok farklı bölgeleri etkileyebilir. Yani biz söz gelimi kendi evimizde, kendi ortamımızda çevreyi tahrip ediyor olabiliriz. Havayı kirletiyor olabiliriz, suyu kirletiyor olabiliriz. Ancak bunun etkileri bize dönmeyebilir. Hiç tanımadığımız, hayatımızın sonuna kadar hiç görmeyeceğimiz, hiç helalleşme imkanı bulamayacağımız insanları etkileyebileceğinin farkında olmamız gerekiyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, çevre diyoruz, çevre ahlakı diyoruz. Çevre derken daha çok ekoloji biliminin de etkisiyle sadece doğal ve fiziki çevre anlaşılıyor. Fakat Ahmet İnam diye bir kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, çevre derken daha çok biz fiziki ve doğal çevreden bahsediyoruz. Programımızın hemen başında sosyal bir çevremiz olduğuna da dikkat çektik. Dolayısıyla bir çevre değil, çevrelerden ve hakikaten sadece doğal çevreyle sınırlandırılamayacak bizim anladığımız manada doğal çevre, aslında tabi çevre dediğimizde bahsettiğimiz her şeyi ihata eden, hepsinin iç içe geçtiği bir ortamdan bahsetmiş oluyoruz. Ama ilk akla gelen doğal çevre dediğimizde unsur, işte o çevre, bahsettiğimiz çevre, sadece bu doğal çevreyle sınırlandırılamayacak kadar çeşitlilik gösteriyor haddi zatında. Bundan dolayı çevre kelimesi bugün çok geniş bir yelpazede kullanılıyor. Bu da çevre problemlerinin, çevre tahribatının sergilediği karmaşık yapı ve bu sorunların oluşmasında birden fazla ve yine karmaşık nedenlerin olmasının etkisi olabilir. Bazı akademisyenlere göre çevre kavramının daha iyi anlaşılmasının, insan toplum ve insan tabiat ilişkilerinin daha bütüncül bir kavrayışı için şart olduğunu söylüyorlar ve 4095 çeşit çevre olduğu söyleniyor. Biz buna alem diyoruz. Çok farklı alemler olduğunu söylüyoruz. İnsanlığın da karşı karşıya bulunduğu bozulma ve bunalımın sadece doğal çevreyle sınırlandırılmasının doğru olmadığını vurguluyorlar. Hakikaten biz söz gelimi şehirle alakalı faaliyetlerimize, yani imar faaliyetlerimize baktığımızda bu imar faaliyetlerini sadece insanın fiziki olarak konfor içinde yaşaması üzerine inşa ediyoruz. Bu düşünce üzerine inşa ediyoruz. İşte sıcaktan korunmak, soğuktan korunmak, rüzgardan korunmak, rahat oturabileceğiniz, gezebileceğiniz, havalandırmanın olduğu gibi birçok fiziki unsur bunların tamamı. Ama hiçbir şekilde bizim kadim mimarimizde gözetilen, yani tevhid inancı üzerine bina edilen bu yapılarımızda görülen insanın psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını önceleyen bir mimari anlayışının olmadığına şahidiz. Hani Turgut Cansever'in bir Türk evi veya Osmanlı evi tanımlaması vardır. Bu tanımlamada bahsettiği şey evler arasındaki mesafeden bahsederken ne mahremiyete halel getirecek kadar yakın ne de insani ilişkileri öldürecek, ilişkileri bitirecek kadar uzak şeklinde bir mesafe tanımlaması yapar. İşte bu insanın sosyal ihtiyaçlarını öncelemektir. Evin aydınlığı, evin içerisinde kullanılan renkler sadece ev değil, mimari veya imar faaliyeti yapılan herhangi bir konuda, yapıda kullanılan işte renkler, aydınlık, pencere konumları, oda konumları, hatta oda sayısı gibi insanın hem sosyal hem psikolojik ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayıştan çok çok uzak olduğumuzu ifade edelim. Çevreyle alakalı da aynı durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Peki bugün çevreyle alakalı iki mühim unsurdan bahsettik. Çevreye bu zaviyeden bakmamız gerektiği üzerinde durduk. Olayın bir de içsel, daha içe dönük ve yakın boyutları vardır ki bu da çevrenin yine birçok programımızda zikrettiğimiz gibi emanet olmasıdır. Çevre, birincisi gerçek sahibi biz değiliz. Her ne kadar buranın mülkün sahibi bizmişiz gibi davransak da. Eşyayı kullanırken, metayı kullanırken, yaptığımız şey ona malikmiş gibi davranışlar sergilemektir ve düştüğümüz zannediyorum en büyük hata da bu. Birincisi bu. İkincisi, çevre bize iki açıdan emanettir. Çevrenin emanet olması konusu. Birincisi, Cenab-ı Allah'ın bize imar etmemiz üzere, güzelleştirmemiz ve güzelliğini sürdürmemiz üzere emanettir. İkincisi, sahibi de biz olmadığımıza göre bu çevre bize çocuklarımızın emanetidir. Hep emanet sanki yukarıdan aşağıya verilen bir şeymiş gibi görülür. Ancak bu aşağıdan yukarı doğru gelen bir silsiledir ve hakikaten çevre bize çocuklarımızın emanetidir. 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını etkileyecek tahribatlardan bahsediyoruz, bahsettik. Çocuklarımızın, gelecek nesillerin bu tabiata hiçbir olumsuz etkileri olmasa bile bu tahribattan olumsuz etkileneceklerini görmemiz gerekiyor. İşte bunların tamamını bir yekün olarak düşündüğümüzde çevreyle alakalı bu zihni altyapıyı oluşturduktan sonra yapılacak bir takım faaliyetler ve etkinlikler ortaya konulması gerekiyor, uygulanması gerekiyor. Bunlardan en mühimi, en önemlisi de enerji verimliliğidir. Enerji verimliliği ile alakalı geçmiş yıllarda yapılan bir araştırma var. Bu araştırma çeşitli endüstri ve sanayi kuruluşlarının sahipleri, dünyanın en zengin insanlar arasında yapılan bir araştırmadır. Bu araştırmada soru sorulan 1000 insanın %88'i enerji verimliliğini, bu verimlilik davranışlarını ahlaki bir sorumluluk olarak gördüklerini söylüyorlar. Ama aynı zamanda bu ahlaki sorumluluk da niçin ahlaki sorumluluk şeklinde bir soru daha yöneltildiğinde %61'i maliyet avantajı, yani işte maliyetin ortak olarak paylaşılması, maliyetin düşürülmesi, kaynak israfının önlenmesi gibi yine maddi bir takım şeylere yaslanan düşüncelerini serdediyorlar. %61'i maliyet avantajının birinci motivasyon aracı olduğunu, %13'ü de çevreye karşı duyarlılığı ön plana çıkartıyor. Şimdi burada aklıma gelen bir şeyi de aktarmış olayım. İnsanlar çevreye karşı veya doğal yaşama karşı, mesela geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Türkiye'nin bir şehrinde kelebek parkı yapıldığına dair. Bu aslında bir simülasyondur. Yani kelebek dediğimiz veya tabi hayatın içinde yaşayan hayvanların, bu belgesellerde izlediğimiz aslanların, kaplanların, hepsinin bir simülasyon olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Yani bunlar doğal ortamlarından çıkartılıp bir parkın içerisine yerleştiriliyorlar ve bu park da sanki doğal ortamlarındaymış gibi işte çeşitli belgesel filmler çekiliyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde kelebekler için de böyle bir şey olduğunu, yani insanların doğal ortamlarında bir kelebeği görüp bu kelebeğin güzelliğinden dolayı veya bu kelebeğin yaptıklarından dolayı hayrete düşme imkanları ortadan kaldırılıyor. Hayret dediğimiz şey tasavvufun en mühim ilkelerinden bir tanesi olan, insana kazandırılması gereken en büyük yetkinliklerden bir tanesi olan hayretin insan hayatından çıkartıldığını görüyoruz. Hayret makamına ermesi engelleniyor insanların. Nasıl engelleniyor? Bir tevafuk eseri kelebeği veya bir aslanı veya vahşi bir hayvanın, vahşi demeyelim, tabii ortamda yaşayan bir hayvanla karşılaşmanın insanda oluşturacağı hayret, onu düşünceye sevk etmesiyle insanın bilinçli olarak kelebekleri görmek üzere, kelebekler için oluşturulmuş yapay bir ortama, doğal isimli yapay bir ortama giderek zaten bir beklentiyle gidip bu beklentisinin karşılanması arasında, bu arzularının karşılanması arasında hakikaten hem fiziki olarak ama daha önemlisi manevi olarak çok büyük farklar olduğunu ve zihnimizde de bunu bizim tefrik etmemiz gerektiğini, yani bu farkı fark etmemiz gerektiğinin üzerinde durmak istiyorum. Bundan hakikaten üzerinde durmamız gereken, üzerine eğilmemiz gereken, çokça düşünmemiz gereken önemli konular bu oluşturulan simülasyonlar. Simülasyonu reddettiğimizi, simülasyonu istemediğimizi, simülasyonun insanın o seyrine aykırı olduğunu, tabiatla çelişki oluşturduğunu ifade etmiş olalım. Diğer taraftan kolay ve lüks yaşam tarzından, fiziksel aktiviteleri arttıran doğal yaşam tarzını, doğru bir rücu yani yönelme, bir tercih kayması sağlamak durumundayız, zorundayız. Gerçek ihtiyaçlarla öğretilmiş ihtiyaçları ayıracak bir bilinç oluşturmalıyız. Kapitalist sistemin yaptığı şey ihtiyacı oluşturmaktır. Bunu reklamlarla yaptıklarını söylemiştik. Medyayla yaptıklarını söylemiştik. Bizim neyin ihtiyaç, neyin ihtiyaç değil şeklinde bir düşüncemiz dahi bu planı bozacak, bu planı akamete uğratacak, boşa çıkartacak bir davranış olacaktır. Kıymetli dinleyicilerimiz, aslında sözün nihayetinde enerji verimliliği dediğimiz şeyin sadece ekonomik kaygılarla, maliyet kaygısıyla bu verimliliğin sağlanamayacağını, bu verimliliğin verimli olmayacağını, bunu yine manevi bir temele dayandırarak konuya daha metafiziksel bir açıdan bakarak eğilmemiz gerektiğini, kaynak tüketimi açısından bakmamız, israf açısından bakmamız gerektiğinin üzerinde durmak istiyorum. Bunlar üzerinde çokça düşünmemiz gerektiğine inanıyoruz. Enerji kullanımında da en tabii olanın taklit edilmesi, ilhamın oradan alınması, en tabii olandan alınması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela ağaçlar, enerjiyi en verimli kullanan canlılar, kökleriyle topraktaki erozyonu önleyen, topraktan beslenen ama toprağı aynı zamanda besleyen, köklerinde suyu toplayan bir depo gibi, dallarıyla gölge oluşturan, rüzgarı etkileyen, hava sıcaklığını etkileyen, yapraklarıyla nefes alıp havayı temizleyen, hayvanlar için yuva olan, sığınak olan, bir hayat belirtisi olarak karşımızda duran, yaşlandığında ya da uygun üretim şartlarında kesilerek eşya olarak kullanılan, kağıt, yakıt, ev, alet, sanat eseri olan, çok yönlü faydaları olan, suyu yapraklarında toplayıp dallarında, kökünde, gövdesinde toplayıp bir depo gibi, su deposu gibi davranan, Yani maksimum enerji verimliliği sağlayan bir mahluktur ağaçlar, bitkiler. Bizim de tabiata bu nazarla bakıp, bu hikmet nazarıyla bakıp onu kopyalamamız, ilhamı ondan almamız ve tüm işlerimizi bu tabii olandan, teknik ve teknoloji dediğimiz uygulanan bütün şeylerin, yapılan, üretilen eşyaların hepsinde tabiatın taklit edildiğini zaten biliyoruz. Ancak bu taklit hep tabiatın simülasyonunun yapılması ve bu simülasyonun da hızlandırılması üzerine, hızlandırılması esasına dayanmaktadır. Haz ve hız üzerine kuruludur. Bu haz ve hızdan değil, onun verimliliğinden, onun çeşitli çok daha farklı faydalarından bahsediyoruz. Haza ve hızla dayalı olmayan, daha manevi, daha metafiziksel faydalarına temas etmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda aslında verilecek en birinci örnek insan bedeni olmalıydı. Belki yani maksimum enerjiyle maksimum iş yapan insan bedeni veya hayvanlar buna çok müthiş örnek olmalıydı. Sonuç olarak bizim ihtiyaç kavramı üzerinde çokça düşünmemiz, hakiki ihtiyaçlarımızı belirlememiz ve yaptığımız tüm işte Cenab-ı Allah'a rücu etmemiz, hikmeti kollayıp irfan yolunun yolcusu olmamız ama her işimizi onun rızası için yapmamız gerekiyor. Maddi kaygılarla her açıdan, sadece parasal olarak değil, fiziki olarak da maddi tüm kaygılardan beri olmak, müstağni olmak, istigna sahibi olmak gerekiyor. Evet, bir İslam Şehri programımızın daha nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada buluşuncaya dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.